Ayrım 4. Leyla ile Mecnun. Nusret Özcan. Sayfa 49. Gonca yakıcı ve çarpıcı kıpkızıl bir güle dönmüş. Kays yurduna döneceğine sevinemedi. Kalanlar onları uğurlarken Kays'ın dudakları titredi. Gözleri doldu. Yola çıktıklarında ikide bir dönüp dönüp geriye bakıp durdukça küçük kızla hayalen vedalaştı Kays. Bundan böyle hep yad edeceği küçük kızı düşünerek, "Acaba o da beni hatırlar mı ki?" diye düşünüp düşünüp içlendi. Yolculuğu hiç bilemedi Kays, nasıl döndüklerini de. Aklı fikri küçük kızdaydı. Onu böyle düşünceli görenler Kays'ın tuhaflığına verdiler bunda. Annesini gördüğünde güldü bir tek Kays. Ona sarılıp uzun uzun ağladı. Annesi de onunla birlikte ağladı. Annesi Kays'ın kendini özlediğini düşünüyordu. Kays özlediği küçük kızı. Annesinin omzuna kapanıp ayrılamadı bir hayli vakit. Annesi öpmelere doyamadı kuzusunu. Annesinin boynunda ağlamak uykusuzluğunun şifası oldu ve günlerden beri ilk kez derin bir uykuya daldı. Uyuyuncaya kadar onunla meşgul, kalkınca aklına ilk gelen o. Evde, sokakta, gündüzde, gecede, her yerde ve her şeyde o. O ve illaki siyah gözleri. Kays günlerce kıvrandı durdu. Dağ bayır gezdi, olmadı. Uğraşlar buldu kendine ama yine olmadı. Yalnız kalmak ve kızla yaşadıklarını düşünmek için veda kuyusuna kadar uzaklaştı bir gün. Ta akşam ezanında dönebildi. Kime, nasıl, neyi, niçin anlatacaktı ki? Ebu Nuaym'ın şarkıları biraz teselli ediyordu onu. Ama her seferinde bu tesellinin içindeki yangını daha da kuvvetlendirdiğini anladı Kays ve buna sevindi. Ebu Nuaym'ın yanına usulcacık gelip duruyor ve şarkıların başlamasını bekliyordu. Ebu Nuaym bazen hiçbir şey söylemeden susuyordu. Kays o zaman yavaşça uzaklaşıyordu oradan. Fakat çoğu kere Ebu Nuaym onu şarkısız bırakmıyordu. Bazı zamanlar Ebu Nuaym'dan şarkının bir hikayesi olup olmadığını soruyordu. Hikayesi varsa anlatıyordu Ebu Nuaym. Yoksa şarkının güftelerini izah ediyordu. Günler geçti. Kays'ın yarası iyileşmedi. Tersine daha da derinleşti. Gördüğü her siyahlık küçük kızın gözlerini, yanındaki beni ve saçlarını hatırlatıyordu ona. Su gölcüğü ve küçük kızın suya vuran aksini. Dalgalanan bir etek, yana atılan saçlar, gülümsemeler, hayretler onu aklına getiriyordu. Güneş onu hatırlatıyordu. Ay onu. Rüzgarlar onu. Geceler onu. Bahçelerindeki çiçekler, öten kuşlar. Hep onu. Geceleri yıldızları seyrederken onunla birlikte seyrettiğini hayal ediyor, gölgelikte düşüncelere dalmışken onun yanında olduğunu varsayıyor, yemek yerken onun karşısında ya da yanı başında beraber yemek yediklerini kuruyor, böyle küçük oyunlarla avunuyordu. Bir kuyu gibi içinde biriktiriyordu Kays. Taşacağı günleri bekliyordu. Mevsimler geçti. Kays hasrete alışamadı. Küçük kızı görmenin imkansızlığı yakıp kavuruyordu Kays'ı. Hangi kabileden, hangi yurttan bilmiyordu ki. Küçük kızın siyah gözleri Kays'ı çağırıyordu ama Kays gidemiyordu. Gördüğü güzel bir düştü demek. Kays inanıyordu ki düşler iki kere görülmüyordu. Mevsimi geldiğinde büyük bir iştiyakla çobanlığa gitmek istedi. Ama reis buna izin vermedi. Yalvardı yakardı yine olmadı. Bu izin vermeyişi Kays babasından bildi. Ancak asıl sebebi annesiydi. Zira ilk gidişinden sonraki dönüşünde annesi babasına Kays'ın süzülüp zayıfladığını hatırlatıp çobanlığın Kays'a yaramadığını söylemişti. Başkalarının çocukları gürbüzleşip serpilirken Kays'ın avurtlarının çökmesine, incelmesine gönlü razı gelmiyordu. Kays'ın ağlamalarını hiç aldırmadı reis. Bu isteğini her bahar mevsiminde yeniledi Kays. Fakat baharı bahar olmadı. İzin çıkmadı. Zaten babası da çobanlardan Kays'ın çobanlıktan pek hoşlanmadığını, dalgın, düşünceli halinin orada da sürdüğünü öğrenmişti. Reis Kays'ı bazı zamanlar yanında götürüyor ve görüşmelerinde onu da bulunduruyordu. Kays bundan hiç hoşlanmadı ama katlandı. Yıllar geçti. Kays içindeki yangına alışmıştı. Ola ki küçük kıza yolda veya gittikleri yerde rastlarım umuduyla babasına defalarca yakın yerlere giden kervanlara katılmak için ricalarda bulunmuş, bu isteği her seferinde babasının duyduğu memnuniyetle yerine getirilmişti. Büyümüş, serpilmişti yangınıyla beraber. Artık çocuk desen çocuk değil, ergen desen ergen değil bir yaştaydı. Gittiği yerlerde gördüğü kız çocuklarının yıllar önce gördüğü küçük kızla kıyas ediyor ama onu hiç kimse de bulamıyordu. Bir haber salındı kendisine sonra. Artık kervanlarla gitmek yok. Dağ bayır dolaşmak da yok. Şimdi tahsil zamanıdır ve Kays da artık mektebe yollanmalıdır. Harfleri bellemeli, yazılar yazmalı, kitaplar okumalıdır. İrfandan, edepten, dersten, sohbetten nasibini almalı, adamlığa hazırlanmalıdır. Bir bilgenin rahli-i tedrisinden geçmelidir. Mektepte akranlarına karışmalı, onları tanımalıdır. Akranlarının kabiliyetlerini, hallerini bilmelidir ki gelecekte kabilenin başına geçtiğinde işleri kolaylıkla yoluna koysun, rahat etsin. Çocuktan hayli fazla, ergenden biraz eksik bu dem, onun için belki de son fırsattır, son imkandır. Üstelik mekteplerine civar kabilelerin çocukları bile gelip ilim sofrasına oturuyorken Kays'ın bundan hala mahrum kalması pek doğru değildir. Bütün bunlar söylendi kendisine ve Kays'a ilmin önemi anlatıldı. Kays rıza gösterdi. Reis, Numan'ın teklifiyle bu mektebi yurtlarının en güzel yerine inşa ettirmişti. Bahçesine ve havuzunun kenarını meyve ağaçları ve çiçeklerle donatmış, talebelerin rahat etmesi için her bir şeyi düşünmüşlerdi. İnsanların gürültüsünden uzak, etrafı kalın duvarlarla çevrili, güzel bir bina yaptırmışlardı. Dağlarından getirdikleri taşı, ustalar bir oya gibi işleyip reisin takdirini kazanmışlardı. Havuzundaki su, etrafındaki çiçeklerle mektep, serin ve geniş avlusunda talebeleri geleceğe hazırlıyordu. Kız çocukları ile erkek çocukları her sabah kuşlar gibi geliyor ve hocalarının huzurunda ders yapıyorlardı. Kızlarla erkekler ayıran kafesli tahta perdenin üzerine Ebu Nuaym işlemişti çiçek desenlerini. Kays mektebe alışıverdi. Akranlarıyla hemhal olmaya başladı yavaş yavaş. Tahsile büyük bir istidadı olduğu görülmüştü. Yaşlı hocası Kays'ın bu öğrenme azminden memnundu. Onu dikkatlice takip ediyordu. Harfleri yazarken de kızı düşünüyordu Kays. Elif, küçük kızın boynuydu. B'nin altındaki nokta, yanındaki bendi kızın. T'nin iki noktası, gözleri. Her harfte kızın bir özelliğini bulmaya çalışıyordu Kays. Reis sorduğunda Kays'tan sitayişle bahsetti hocası. Kays ilim yolunda çabuk ilerlemişti. Derdini oyalayan derslerden fırsat buldukça Ebu Naim'in yanına gidiyor ve şarkıları artık daha iyi anlıyordu. Bıyıkları terlemişti Kays'ın. Delikanlılık halleriyle hallenmişti. Hareketlerinde artık bir ağırbaşlılık vardı. İçindeki yarayla birlikte yaşamayı öğrenmişti. Akraba ve komşuları olan kabile reisinin kızı Leyla'yı yakında mektebe göndereceği haberi yayıldı. Kızlar gelecek olan arkadaşlarına heyecanla yer ayırdı. Pırıl pırıl bir gündü. Sabah güneşi en yumuşak ışıklarını yayıyordu ortalığa. Hafif hafif esen bir rüzgar güllerin kokusunu gezdiriyordu. Kays bu gül kokusuna tutkun, zaman kadar eski bir şeyler üflüyor ruhuna bu koku. Bu kokuyu duydukça isim veremediği bir huzuru yudumluyor Kays. Kuş cıvıltıları duyuluyordu. Yaprak hışırtılarıyla birlikte Kays henüz kimsenin gelmediği erken bir vakitte gelmişti mektebe. Bahçede çiçeklerin arasında dersini tekrar etti bir süre. Sonra havuzun yanına gitti. Su ne kadar berraktı, tıpkı gölcükteki gibi. Güneş oynuyordu suyun üzerinde. Kays'ın sızısı çoğaldı. Ellerini uzatıp suyu avuçladı Kays. Su dalgalandı. Yüzüne götürdü ellerini ve suyu yüzüne çarptı. Ayak sesleri doldu kulaklarına. Ellerini yüzünden indirirken birden bir ok yemiş gibi sendeledi ve ''Aman Allah'ım!'' diyerek kala kaldı. Dalgalanan suda o gözlerin aksini görüyordu. Ellerini indiremedi Kays. Sadece daha iyi görebilmek için hafifçe eğilmişti havuza. Bu olamazdı. Kays'ın tam arkasında mektebin ikinci katındaki bölümden aşağıya Kays'a doğru iki kız bakıyordu ve biri oydu. Suya güllerin çevrildiği dalgalanan bir çehre olarak düşüyordu kızın aksi. Gözleri ve beni tanımıştı Kays. Saçları, burnu, gül yaprağı, dudakları, uyumlu çenesi. Güzelliğine güzellik katmıştı seneler. Heyecandan ne yapacağını bilemiyordu Kays. Oydu. Kendisine bakan o bir çift siyah göz de öylece kalmış, gördüğüne inanamıyormuş gibi biraz hayretle açılmış, sonra dikkatle süzmeye başlamıştı Kays'ı. Kızın yüzünü al basmış, elini göğsüne götürürken yanındaki kızı düşmemek ister gibi tutunurken gamze çıkmıştı meydana. Mahcup, efsunlu ve gizli bir gülüş vardı kızın gözlerinde. Kays ağır ağır indirdi ellerini. Gözlerini yumdu bir müddet. Bütün vücudu titriyordu. Kalbi titriyordu. Bu olana inanamıyordu. Hayal miydi bu? Ne olur hayal olmasın Allah'ım diye dua etti içinden. Gözlerini açıp döndü. Başını kızlara doğru kaldırıp muazzam bir hasretle yanan gözlerini kızın gözlerine dikti. Kızın dudakları titriyordu. Yanındaki kıza sıkı sıkıya tutunmaya çalıştı. Ağlayacak gibiydi kız. Ayakta duramadığını fark etti kızın Kays. Kızın yanındaki kızı dirseğinden tutup kendine yasladı iyice. Kız Kays'a, Kays kıza bakıyordu. Kays'ın içi geçiyor, bayılacak gibi oluyordu. Kız pembe uzun elbisesiyle yere yığılır gibi olunca yanındaki kız geri çekti. Kays da heyecanlandı birden. Kays kızın geri geri çekilirken kendisine mahzun gülümseyişlerle bakıp gözlerini mesut bir şekilde yumduğunu gördü en son. "Nebiye, tut beni." "Çok fenayım Nebiye," diye fısıldadı kız. Kolundan tutan Nedime'sine yalvarır gibi. "Nebiye, tut beni. Tut beni. Yoksa düşeceğim. Bırakma sakın." Elini göğsünden çekmeden kenardaki tahta sedire oturuverdi kız. Derin soluklar alıp vererek geriye yasladı başını. Gözlerini yumdu, rahatlamaya çalışıyordu. Kirpiklerinde güneşin rengarenk yaptığı iki damla yaş titreyip duruyordu. Nebiye, hanımına sadece destek oluyor, hiç konuşmuyor, hanımının bu kadar heyecanlanmasından tedirgin, olduğu yere çöküp ellerinden tutuyor hanımının. Nebiye her şeyi anlıyor, her şeyi. Çünkü delikanlının bakışları az önce onun da yüreğine dokunmuştur. Buna rağmen, "Ne oldunuz böyle?" diye soruyor huzursuz bir sesle. "Ah Nebiye, çok fenayım. İçim öyle geniş, öyle hür. Bana ne oldu Nebiye? Sanki göklere ağacağım. Tut beni. Bulutlara karışıp yağmurla yağacağım. Irmaklarda coşarak ummanla çalkalanacağım. Hiç durulmayacağım. Hep dalgalanacağım Nebiye. İçimde çöller uzuyor. Dağlar kök salıyor. Tarifsiz güneşler doğuyor. Serin rüzgarlar alıyor beni Nebiye. Bir orman uğulduyor. Yıldızlar yoğuyor üzerime. Her biri yıldızlara buluyor içimi. Ne oldu bana Nebiye? Bana ne oldu? Fenayım. Ah, çok fenayım. İçimde bir şiir büyüyor. Bırakma beni." Nebiye suskun. Nebiye her emre hazır. Öylece bekliyor. Ama kalbi delikanlının bakışlarıyla darmadağın. Kız ta yıllar öncesine uzanıyor ve bugün yeniden bulduğu kaybına seviniyor. Gözlerini araladığında mahmurluğun esrarı da ekleniyor güzelliğine. Ruhuna işleyen bakışlara ait hissediyor kendini. Nebiye konuşuyor. "Yıllar önceydi efendim. Bilirsiniz. Yazın dayanılmaz olur ya sıcak. Kabilemiz sayfiyeye çıkmıştı. Dağ. Çadırlarımız bir dağın eteğindeki ağaçlığın yanındaydı. Küçücük bir kızdım o zamanlar. Babanız, babam ve birkaç kişi daha ağaçlığa doğru ilerliyordu. Ben de nedense peşlerinden gidiyordum. Ağabeyimle birlikte. Bir ceylan görmüştük efendim ağabeyimle. Oralarda dolaşıp duruyordu. Görseydiniz o kadar narin, o kadar güzeldi ki. Babalarımız birden fark ettiler ceylanı ve oklarını ona çevirdiler. Yanına gittiğimizde ceylan hala titriyordu efendim. Gözleri mazlum ışıltılarla öyle güzel bakıyordu ki göğe doğru. Şimdi birden nedense sizi böyle görünce efendim." Kays'ın içi karmakarışık. Kızlar çekildiğinden beri bakışları üst kata gidip gidip geliyor. İnanamıyor olan bitene. Bir ürperti nöbetiyle sarsılıyor. Kalbi patlayacak gibi. Yanaklarının yandığını duyuyor Kays. Beyninin yandığını, kendinin yandığını. Ama içinde serin bir elin soğukluğunu duyuyor. "Demek Leyla o. Leyla'm," diyor Kays. Uçurma düşmek gibi, çığlık atmak, yankı dinlemek gibi, kabustan uyanmak, susuzken suya kanmak gibi. Çıldırtıcı, dayanılmaz, yakıcı bir şey. Fazla bir şey bu. Her şeyden fazla bir şey, diyor. Kızın daha da artan güzelliği içinin yangısını çoğaltıyor. "Muhteşem," diye sayıklıyor. Gördü işte yıllar yılı göremediği. Ama ne hasreti bitti, ne vuslata erdi. Gelen demek ki o. Allah ne büyük. Allah ne büyük. Ama ne yapıyor acaba şimdi? Ne oldu ona? Sevinç, merak, hayranlık, heyecan Kays'ı perişan ediyor. Ne titremesi geçiyor, ne dudaklarının kuruluğu, ne içinin atılması. Havuza yönelip tekrar yüzünü yıkıyor ve sırasına yöneliyor. Şimdi ne yapacak? Şimdi ne olacak? Kays her şeye hazır. Her şeye. Bir tek onu kaybetmeye hazır değil Kays. Gözleri onu arayarak bunları düşündü durdu. Buluşmak demek ki buydu. Sonra birer ikişer talebeler gelmeye başladı. Kimi konuşarak, kimi şakalaşarak yerlerini aldı. Bazıları da bahçede dolaşıp dersini tekrar etti. Kays'ın gözlerinde şimdiye kadar görmedikleri bir parıltı dolaşıyor. Kays her zamankinden farklı bakıyor çevreye. Ama yine suskun, yine vakur. Sonra birden gözleri büyüyor Kays'ın. Yüzü kızarıyor. Yerinden doğrulur gibi olup kafese doğru bakıyor. Nedimesiyle kol kola o geliyor. Mahcup, çekingen, ürkek bakışlarla çevreye bakıyor şöyle bir. Ama onun aradığı başka bir şey. Buluyor kendisini takip eden Kays'ın bakışlarını. Ve Kays'ı mahveden bir süzüşle birlikte hafifçe gülümsüyor. Kızlar tarafında bir hareketlilik. Kızlar çevresini sarıyor Leyla'nın. Leyla kızlarla konuşurken gözleri Kays'ı arıyor sık sık ve her seferinde de buluyor ve Kays her seferinde ok yiyen bir av gibi hissediyor kendini. Ama ne kadar memnun, ne kadar mesut. Seyrediyor Kays. Leyla ne kadar masum, ne kadar asil. Leyla ne kadar mahcup, Ne kadar temiz, ne kadar saadetli, ne kadar şen Leyla. Gözlerinin içi gülüyor Leyla'nın. Leyla güldü mü, dünya gülüyor. O ağlasa Kays mahvolur. Güneş vuruyor Leyla'nın yanaklarına. Kays kahroluyor. Leyla'nın yanakları al al, alnında incecik bir ter. Gülüşü çavlan serinliği, gül yaprağı dudakları ab-ı hayat. Sesi seher yeli gibi okşuyor ruhunu. Gözleri yok mu gözleri? Gözlerine yıldızların üşüştüğü çöl gecesi gözleri. Saçları Kays'ın ruhunu dalgalandırıyor. Süzüşü ta can evinden vuruyor Kays'ı. Çaresiz bırakıyor. Kays'ı bin kere öldürüyor. Leyla Kays'ın görebileceği bir yere oturmaya dikkat ediyor ve bunu Kays'a hissettiriyor. Kays'ın içi rahat şimdi. Fırtınası dinmiş fakat yüreği hala ürperiyor. Her ikisi de çevreye fark ettirmemeye çalışarak birbirini kolluyor. Gözlerinin buluştuğu her an hasretleri çoğalıyor. İkisinin yüzünde de mutluluk aydınlığı. Fakat çevredekilerden huzursuz. Kays'ı ve Leyla'yı kimselere hissettirmeden süzen Nedime'nin hali perişan. Kalbi paramparça ama göstermiyor. Leyla'nın dillere destan güzelliğini duyan kızlar şimdi gördükleri güzelliği ikide bir hayranlık ve kıskançlıkla dönüp dönüp bakıyorlar. Leyla'ya kim bakmıyor ki? Erkekler tarafı da ustaca bahanelerle Leyla'yı görmeye çalışıyor. Hocanın gelmesiyle herkes toparlanıyor ve kendini derse hazırlıyor. Hiç kimsenin derse ilgilenecek hali yok. Hepsi kalpleriyle uğraşıyor. Yaşlı hoca göz gezdiriyor talebelere. Leyla'da kalıyor gözleri bir müddet. Gözlerini bilgece yumuyor ve parmağıyla gelmesini işaret ediyor Leyla'ya. Leyla edeplice gidiyor hocasının yanına. Usulcük bir şeyler konuşuyorlar. Hocası Leyla'nın yüzüne bakmadan bir şeyler anlatıyor. Ve Leyla bakışları yerde pür dikkat hocasını dinliyor. Hocası elindeki kitabı gösteriyor Leyla'ya. Sayfalarını karıştırıp bir yerler gösteriyor ve bir şeyler anlatıyor. Kays Leyla'ya bir ömür bıkmadan bakabilir. Hocası sonra yerine geçmesini işaret ediyor Leyla'ya ve derse başlıyor. Kays hocasıyla konuşan Leyla'yı seyrederken Nedime kısık bakışlarla Kays'ı seyrediyor. Nedime onulmaz bir dertle yanıyor. O gün ders sonrası Nedime'siyle birlikte giden Leyla'yı gizlice takip etti Kays. Leyla gayet iyi biliyordu ki bir yerlerde Kays kendini izlemektedir ve ilk fırsatta yanına gelecektir. Nedime'sine yıllar öncesinden bahsetti Leyla. Sırrını saklamasını istedi. Nedime yatışmış bir kalple söz verdi Leyla'ya ve kendine. Leyla yurtlarına yakınlaştığında örtüsünü düzeltmek bahanesiyle geriye kaçmak bir bakışı fırlatıp gördü Kays'ı. Kavuşmanın ve ertesi günün hasretiyle sevinçler içinde yürüdü gitti. Kays arkalarından baktı gizlenerek. Dönerken Ebu Nuaym'ın şarkılarından birini mırıldanmaya başlayınca güldü kendi kendine. Gök, güneş, hava ve daha ne varsa hepsi sıfat değiştirip yenilenmişti işte. Gülümsüyor neşeyle, hareketleniyor ve geniş nefesler alıyordu. Evine giderken akranlarına şakalar bile yaptı Kays. Hiç alışamadıkları bu hale şaşırdı arkadaşları. Kays işte diye düşünüp güldüler. Annesi de fark etti Kays'taki bu coşkuyu. Yavrusuna sarıldı, saçlarıyla oynadı. Kays dizlerine yattı annesinin. Annesinin yüzüne gözlerinin içi gülerek baktı. Annesi onu bir bebek gibi sevdi. Birlikte yemek yediler. Annesi derslerden sordu. Kays geçiştiriverdi. Anne yüreği neyi anlamaz ki? Mektepte neler olduğunu anlatmasını istedi. Kays olanı gizledi. Bir şey olmadığını söyledi. Annesi Leyla'nın gelip gelmediğini sorunca Kays'ın yüzüne kan hücum etti. Annesinin bir kaşı kalkıp Kays'ta kaldı gözleri. Yüzünde anlamlı gülümsemeler gezindi. Fakat oğluna bir şey hissettirmedi. Gece uyuyamadı Kays. Sabaha doğru sızdı kaldı. Ezanla birlikte kalktı. Bir daha da yatmadı. Sofrada annesi Kays'ı inceledi. Gözlerindeki mahmurluktan geceyi uykusuz geçirdiğini anladı. Güzel düşüncelere daldı. Kays pek bir şey yemedi. Kitaplarını alıp mektebe gitti hemen. Sabahın bakir saatlerinde Leyla'yı düşündü uzun bir süre ve sabırsızca Leyla'nın gelmesini bekledi. Ve beklenen geliverdi. Bütün benliği ile teyakkuz halinde olan Kays ilk kez dayanılmaz bir hürriyet hissiyle kalktı ve gelenlere baktı. Leyla Kays'ı görünce rahatladı ve yanındaki kızı gülerek bir şeyler anlattı. Nebiye kızların tarafına doğru ilerlerken Leyla havuza yöneldi mahcup ve sevinçli bir yüzle. Gözleri Kays'ın gözlerinde havuzun bir tarafında duruverdi. Kays'ın yüreği dayanmıyor karşısındaki güzelliğe. Havuzun bir yanına kadar yürüyüp durdu o da. Aklından kopuk kopuk Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın Cebel-i Rahme'deki buluşmaları gelip geçti. Hep sizinleydim dedi duyulur duyulmaz bir sesle. Bildim diye fısıldadı Leyla. Bakışlarını yere indirirken daha da kızardı yüzü ve pembe elbisesiyle oynayarak. İlk günden beri. Ya siz diye sordu usulcacık meraklı Kays. Ya siz ne haldeydiniz? Leyla öyle bir bakışla baktı ki Kays'a Kays sarsıldı bütün benliğiyle. Acı çekiyormuş gibi bir ifade yayıldı yüzüne. Leyla'nın hoşuna gitti bu. Bunu nasıl sorarsınız der gibi bakıyordu Leyla. Ne söylüyor kalbiniz? Ah, ne söylemiyor ki? Beni bu saatte buraya ne getirdi dersiniz? Kays'ın içinde serin sular akıyor. Karşısındaki güzellik çeşitleniyor, çoğalıyor, zenginleşiyor kımıldadıkça. Kays bu baş döndürücü güzellikle eriyor, bu şekle mırıldanıyor. Leyla karşısındaki gence bakmaya, onun kendisine bakmasına doyamıyor. Kays bütün hasretini ve gördüğü yeni güzelliği nasıl hissettireceğini bilmiyor ama konuşuyor. Gonca nasıl da kıpkızıl bir güle dönmüş. Yakıcı, yakıcı ve bir o kadar da çarpıcı. Leyla ah böyle bakmasa. Yok, hayır. Leyla hep böyle baksa, hep böyle. Leyla onun olsa ya da o Leyla. Leyla'nın gözlerinde hem muzaffer hem hayran, sevinçli ve sevgili, masum ama çekici, şefkatli ve fedakar, baştan başa sevdalı nazarlar. Güle dönerken Gonca, bilin ki açtığınız yaranın kanlarıyla sulandı. Kays irkiliyor bu sözü duyunca ve müthiş bir hazla. Ruhum diyor Leyla'ya, gittikçe yavaşlayan bir inildeme gibi ağrılı bir sesle. Leyla da bir yakarışa dönen bu sızıya Kays'ın sözü daha bitmeden eşlik ediyor ve fısıldıyor. Ruhum. Kızlar tarafındaki Nebiye'nin gözleri tutulduğu kıskançlık hummasıyla kısılıyor, yüreği daralıyor. Ezik bir halde başını önüne eğdiğinde gözleri doluyor Nebiye'nin. Sevgiyle yumuşayan yüreğini kıskançlık ısırıyor. Mendiliyle gözlerini kuruluyor ve hafif bir öksürükle havuz başındakileri ikaz ediyor. Birbirinin gözlerini içen Kays ve Leyla bu öksürükle kendilerine geliyor. Kays aceleyle ağaçların arasına gidiyor. Leyla kızlar tarafına çabuk adımlarla ulaşıp oturuyor Nebiye'nin yanına. Nebiye'nin kirpiklerindeki ıslaklığı fark etmiyor. Yüzünde yine o saadet pembeliği. Birkaç gün sabahın en erken saatlerinde buluştular bahçede. Fakat daha sonra Kays bununla yetinmedi. Her sabah büyük bir mutlulukla kalkıp Leyla ile Nebiye'nin geldiği yola çıkıp onları beklemeye başladı. Leyla'nın geleceği yöne doğru bakmak ve yüreği heyecanla atarken onu beklemek Kays'ı mutlu ediyordu. Onu daha fazla görmenin bir yoluydu bu. Sabahın ilk saatlerinde Leyla'yı her görüşünde can evinden vuruldu Kays. Leyla ile Nebiye'yi uzaktan seyrediyor ve Leyla ile buluşup bir iki kelam etmeye can atıyordu. Fakat bir araya gelip konuşmak istedikçe hep bir engel çıkıyordu. Kays türlü vesilelerle yaklaşmaya çalışıyordu Leyla'ya ama Leyla'nın bakışları durduruyordu onu. Kays da vazgeçiyordu ister istemez. Leyla'nın görülmek korkusunu anlayabiliyor ama yüreğine söz geçiremiyordu. Ancak gözlerden ırak yerlerde görülmemekten emin oldukları zaman o da çok kısacık konuşabiliyorlardı. Nebiye mutlaka bir bahane bulup uzatmıyordu bu konuşmaları. Sevgileri günden güne arttıkça tedbiri unutmaya başladılar. Fakat Nebiye Leyla'yı uyardı. Kays derslere artık çok ilgisiz davranıyor, çoğu kere hocasının sorularını cevaplayamıyor, bazen ilgisiz cevaplar veriyor ve alaylı gülüşmelerle sebep oluyordu. Hocasının dikkatini çekti bu ve Kays'a ne olduğunu anlamak istedi. Çok geçmeden de her şeyin farkına vardı. Kays dersiyle ilgileniyormuş gibi görünüyor ama gözleri ikide bir Leyla'nın olduğu yöne dönüyordu. Üstelik Leyla'da da aynı şey oluyordu. O da ders esnasında Kays'a bakmadan edemiyor ve her iki genç de sanki etraflarında kimseler yokmuş gibi birbirlerini süzüyordu. Kays her gün değişik yollar kullanarak Leyla ile Nebiye'yi takip ediyor ve fırsat bulursa konuşabiliyordu. Konuşamasa bile onu görmek saadeti ile avunuyordu. Güne onu görme neşesiyle başlıyor, geceye onu görmek bahtiyarlığına ermiş biri olarak karışıyor ve hayalleri tutuşuyordu. Gecesini ve gündüzünü dolduran bu sevinç kaynağı Kays'ı kanatlandırıyor ve her şeyi ihmal ettiriyordu. Leyla mektebe gelmediği zamanlar Kays'a büyük bir huzursuzluk çöküyor, Leyla'yı görememek müthiş bir azap oluyordu. Kays bir taşkınlık göstermiyor fakat meraktan içi içine sığmıyordu. Bir gün hocası Kays'a dersten sonra kalmasını, kendisiyle konuşacağı şeyler olduğunu söyledi. Kays talebeler giderken onlarla birlikte çıkacaktı ama hocası Kays'ı çağırınca hatırladı hocasının söylediğini. Hocası kitaplarını rahlesine bırakıp bahçede güllerin ve çiçeklerin olduğu kısma doğru yürüyünce Kays da arkasından gitti. Hocası göz ucuyla etrafı süzdü ve elini bembeyaz sakalına götürerek samimiyetle konuşmaya başladı. Tahsili ve dersleri boşlamış gibisin Kays. Kays hocasının bakışlarından meseleyi ve ne söylemek istediğini sezdi. Karşı çıkmadan bu yaşlı bilgiye içtenlikle konuştu. Şimdi bir başka ders ve başka tahsil mevsimi hocam. Kitaplardan öğrenemeyeceğim dersler tahsil ediyorum Leyla'dan. Anlayışınıza sığınıyorum. Bana kızmayın efendim. Elimde değil. Yol göstermek istediğinizi tahmin ediyorum. Becerebilirsem sözlerinizi tutarım. Hocası gözlerini uysallıkla dikti Kays'a. Yüzüne baktı bir süre. Kays'taki olgunluk sevindirmişti onu. Gün görmüş, gün geçirmiş yaşlı hoca sözlerinin kâr etmeyeceğini iyi biliyordu. Zeki bir delikanlı. Yaşadığı şeyden memnun, vazgeçmesi mümkün değil. Yol gösterirseniz diyor. Yolunu bulmuş halbuki. Çabuk olduran ama belalı bir yol, diye hükmünü verdikten sonra Kays'ın omzuna koydu elini. Tehlike, keder, ıstırap, hasret, velhasıl binbir meşakkate hazır mısın evladım? Kays büyük bir rahatlık duydu. Halini anladığı için minnettardı hocasına. Bu muhabbetle baktı hocasının yüzüne. Hocası bu muhabbet dolu bakışlara dostlukla başını salladı. Kays, hazır ve razıyım efendim, dedi. Hocası bir merhamet duyuyordu Kays'a şimdi. Hocası bu merhametle bakıyordu Kays'a. Müşfik bir sesle konuştu. O zaman, dedi ve durdu. Tekrar Kays'a dikti gözlerini. Bu taze delikanlıdaki gözü aralık, dürüstlük, mertlik, yüreğinin güzelliğini gösteriyordu. Gözlerinin içi ışıyarak babacan bir tebessüm belirdi dudaklarında. O zaman derdin mübarek olsun evladım. Sabırlı ol, dedi. Kays, duanızı dilerim efendim, dedi saygıyla. Hocası, Allah yar ve yardımcınız olsun evladım, diye mukabele etti Kays'a. Kays, hocasının bu cümleyle duasına, Leyla'yı da dahil edişine sevindi. 4. ayrımın sonu, sayfa 66.